Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, Yusuf Kaplan hocamızla beraber Medeniyeti Yolculuk programımıza hoş geldiniz. 28 Şubat sürecinden, bunun etkilerinden ve bunun devamında oluşturulmak istenen İslami dezenformasyon havasından bahsettiğimiz programlarımız oldu geçtiğimiz haftalarda. Aslında bu hamur amiyane tabirle çok su kaldırır ama tabii biz bir yandan da bir toplum içerisinde çalkantılı günler yaşayan bir siyasi konjonktürdeyiz de aynı zamanda. Dolayısıyla en yakın gündemimizde oluşan, malum geçirdiğimiz bir mahalli idareler seçimi var. Eğer müsaade ederseniz sayın dinleyenlerimiz, bu konuda Yusuf hocamızla biraz daha arkaik, biraz daha üstsel, hem yukarıdan hem aşağıdan hem derinden bazı okumalar yapmak istiyoruz.
Evet.
Ne dersiniz hocam, nasıl okuyalım yani seçimleri? Nereden başlayalım okumaya? Nereye kadar okuyalım? Buyurun.
Şimdi seçimlerden önce bir beka tartışması vardı.
Evet.
Yani seçimlere bir şekilde damgasını vurdu. Yani en önemli yöneltilen eleştiri, yahu bu yerel seçim. Beka dediğimiz şey geneldir.
Ne alakası var?
Ne alakası var? Bunun kısmen doğru olduğunu kabul etmek lazım. Yani dürüst olmamız lazım bizim burada.
Bu eleştirinin.
Tabii. Yani kısmen haklı yani ama tümüyle değil tabii.
En azından teorik olarak.
Tabii.
Yani teorik olarak yerel seçim. Pratikte de öyle.
Fakat Türkiye herhangi bir ülke değil.
O yüzden dedim. Yani teoride evet ama pratikte yani, en ufak bir pıtırtıdan, çatırtıdan başımıza ne çoraplar örülebileceğini de tahmin edemiyoruz.
Tabii. Yani. Fakat sonuçta ben açıkçası bir beka meselesinde sadece dış tehdit, dış tehlikeler, dışarıdan gelecek saldırılar vesaireyi anlamıyorum. Yani o yanlış bir şey. Bekayı öyle anlamak. Yani bizim beka meselemiz var. Dolayısıyla Türkiye tehdit altında derken sadece dış güçleri, emperyalistleri bilmem neyi falan filan düşünmek çok yanlış.
O belki çok ucuz bir okuma mı hocam?
Kesinlikle çok ucuz bir okuma. Asıl bekayı ben burada içeride yaşıyorum. Yani eğitim sistemi çökmüş. Yani medya gidiyor, şehirler alt üst olmuş. Yani böyle bir ortamda ben çocuklarımın geleceğini, ülkenin geleceğini İslami bir yörüngeye oturtma mücadelesi vermem gerekirken tam tersine bütün İslami hassasiyetlerini, özelliklerini yitiren bir gençlik geliyor. Asıl beka burada.
Şöyle diyebilir miyiz? Yani beka bizim bugünkü toplumda İslamiyet'i ne kadar içselleştirerek yaşayıp yaşamadığımız.
Tabii.
Toplumun, yani siyasi yapıyı vazgeçtim. O hadi anayasal bazı kısıtlar var, şunlar var, bunlar var. Ama toplumun ne kadar Müslümanca yaşadığının, yaşamadığının, belki daha da kritik olanı, son geçtiğimiz 30 yılda, 15 yılda bu evrilmenin menfi mi müspet mi yöne evrildiğinin bir izaha gibi mi bakıyorsunuz
pekâye? Tabii. Yani İslam bizim tek vazgeçilemezimiz midir? Bu özelliğini koruyor mu? Yoksa biz İslam'dan çok rahat bir şekilde, tırnak içinde tabii, değişik şekillerde vazgeçebiliyor muyuz? Buna bakmak lazım. Yani son 30 yıldır yaşananlara baktığımızda, yani 30 yıldır, 40 yıldır biraz daha geriye doğru götürebiliriz. Bizim İslam'dan kolayca vazgeçebileceğimiz
gözüktü
durumu
maalesef.
Çıktı ortaya.
Sanki değil mi?
Tabii tabii, bu ürkütücü bir şey. Yani bu buranın altını çiziyorum. Bu seçimlerle falan da oradan ilgisi var bunun. Şimdi geleceğim. Yani seçimler yereldi ama sonuçları genel oldu. Sonuçları genel oldu. Çünkü bu toplumun yaşadığı bir travma var. O travmanın ortasında bir seçime daha gittik falan. Şimdi yani bizim izini sürmemiz gereken soru şu. İslam bizim tek vazgeçilemezimiz midir?
Güzel.
Bu soruyu sormamız lazım. Eğer bu soruyu soramazsak, böyle bir soru yoksa hayatımızda, zihnimizde, dünyamızda, o zaman zaten hayatımızda, zihnimizde, dünyamızda yok demektir.
Hocam, acizane müsaadenizle bu soruyu şöyle bir liflere ayırmak isterim.
Buyurun.
İslam bizim tek vazgeçilmezimiz midir derken şunu belki sorgulamak lazım. Biz İslam'ı yaşamak dediğimizde neyi anlıyoruz? Çünkü baktığınız zaman maalesef benim de gözlemlediğim son 30 yıldır diyelim, toplumda oluşan muhafazakar yapının İslam'ı yaşama algısı son 100 yıldır toplumun muhafazakar omurgasına kurulan baskının yaşatmadığı şeyleri yaşayabilme eşittir İslam'ı yaşama oldu. Yani sen başını örtemezsin. Peki ben başımı örterim, artık İslam'ı yaşıyorum. Ben başımı örterim, affedersiniz barmen olabilirim. Yani şimdi öyle bir yere indirgendi ki olay. Ben başımı, şimdi öyle meslekler yapılıyor ki başörtülü olarak. Ve bizim de muhafazakar basanımız diyor ki işte başörtünün zaferi şu. Ya bunu alelade bir fıkıh kitabını açsanız o hanımefendi, bir İslam hanımefendisi o mesleği yapamaz der. Ama başörtülü yapıyor diye biz onunla İslam'ı yaşadığımızı zannediyoruz. Ben bunu biraz ajite ediyorum. Biraz daha böyle tahrik edici hale getiriyorum. Diyorum ki yani yarın öbür gün Müslüman bir genç başörtülü veya sakallı, lütfen dinleyicilerimiz mazur görsün, tamamen ben bunu şu anda ajite ediyorum, bir yerde barmenlik yapsa biz sevinecek miyiz bundan? Bak Müslümanlar buralara da girebiliyor mu diyeceğiz? Yoksa ya bir dakika, aklımızı başımıza toplayalım. Müslümanlığın tek ölçüsü birilerinin yaptırmadığı şeyi yapabilmek değil. İslam'ın tek ölçüsü, Müslümanlığın tek ölçüsü İslam'dır.
Şimdi bu söylediğiniz şey çok önemli. Zaten buralarda dolaşacağım ben de. Yani böyle bir iki cümle kurmak
istiyorum. Ben de tahmin ettiğim için biraz açmak istedim.
Yok, kusura bakmayın. Güzel olur mu canım? Şimdi bazen biraz espri katalım. Bazen işte gazetede, işte sosyal medyada, bazı mecralarda biraz işte okuyucuyla falan takipçiyle biraz ne diyelim?
Gitgeller mi oluyor?
Bir oyun oynuyoruz.
Oyun
oynuyoruz. Şöyle bir yazı yazdım mesela gazetede. Fit haline biraz 10 sene falan oldu. Felsefenin sefaleti. Tuzak yazı bu. Yani Türkiye'de özellikle yani bir şekilde İslami kesimden sol, seküler, Marksist çevrelerin, yani okuyan yazan sol, seküler çevreleri, Marksist çevrelerin okuduğu adamlardan biriyim. Yani en çok okuduğu adamlardan biriyim. Takip ediyorlar yani, ne diyor bu adam diye. Onlara yönelik tuzak yazısı. Bir saldırdılar. Vay gerici, yobaz falan diye.
Sen felsefeyi eleştiriyorsun.
Felsefenin sefaleti ne demek ya falan. Tabii bilen bilmeyen herkes saldırdı. Tabii bu iyi bir tuzak. Bu felsefenin sefaleti Marx'ın kitabı. Marx'ın kitabı. Adamlar bir şekilde tırnak içinde taptıkları adamın kitabını bilmiyorlar.
Tabii.
Tam ezbere konuşuyor böyle.
Tabii.
Tabii ben bunu yazınca
hocam,
tabii
ben
mahvoldu.
Biraz eksajere edeyim. Yani abartıyor muyum bilmiyorum. Bir komünisti çağırıp sorsanız belki sokaktaki normallerden Marx'ı Rus falan bile zannedebilir yani.
Tabii,
Rusya'da
tabii.
Yaşamış.
Tabii.
Bir Rus bile zannedebilir.
Böyle her yerde böyle döküntü tipler var. Yani genel kitle olarak böyle bir özelliği var. Bu sosyal medyada da Twitter'da şöyle bir şey yaptım yakın zamanlarda. Yani bir sene falan oldu olmadı. Bu da ilginçti. Dedim ki İslam bizim tek vazgeçilemezimiz midir? Soru. Tuzak bir soru bu. Ondan sonra herkes evet hocam, evet hocam falan diye saldırdı. Dedim ki ikinci tweet attım. Eğer İslam bizim tek vazgeçilemezimiz olmuş olsaydı, İşte 1960'larda, 70'lerde, özellikle 70'lerde mücahit olarak başladığımız, 80'lerde müteahhitliğe dönüştürdüğümüz, 2000'li yıllarda her şeye müsaitliğe dönüştürme aymazlığı gösterdiğimiz bir felaket yaşayabilir miydik?
Güzel, her şeye müsaitliğe dönüştürdüğümüz,
evet.
Değil mi?
Yani mücahit olarak yola çıkıyorsun, ondan sonra iş müteahhitliğe dökülüyor.
İhracatçılığa falan dönüyor.
Tabii. Bu çok özür dilerim, kimseyi rencide etmek istemem. Yani genel bir sosyolojik zihni şeyden savrulmadan bahsediyoruz. Sonra her şeye müsait. Yani bu seçimlerin, bunun seçimlerle yani o zihni arkeoloji anlam dünyasını seçimlerin bir şekilde neye işaret ettiğini, sonuçlarından yola çıkarak neden böyle bir yere getirdiğini bizi. Dolayısıyla buradan nereye gidebileceğimizi görmemiz lazım. Yani onun üzerinde kafa yormamız lazım. Yani günübirlik politik parti politikalar üzerinden
konuşmuyoruz,
okumalar yapmanın bir anlamı yok bence.
Çünkü onu iyi yapanlar var. Ayartıcı, onu çok iyi ayartıcı. Yapanlar var dediğiniz gibi. Hocam ben de şunu dikkat ettim. Yani zihnimle az önce kendi içimde düşünürken. Son 30 yıldır dediğimizde aslında hadi isterseniz bunu son 40-45 yıla çıkaralım. Bu toplumun başından geçen iki tane büyük ekonomik açılım ve atılım dönemi var. Bir tanesi rahmetli Özal zamanıyla 80'lerden 82-83'ten sonra başlayan. Bir tanesi de işte AK Parti iktidarıyla 2000'lerden sonra başlayan. İki tane büyük ekonomik sıçrama var. Aslında şu mu anlaşılmalı? Yani toplumun bu her şeye müsaitliği bu ekonomik açılımların getirdiği imkanların oluşturduğu sınavlarda mı yitirildi?
Şimdi bak çok önemli bir soru. Dolayısıyla önemli bir tespit yapıyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Birincisi şunu bilmemiz lazım. Yani biz burada dinleyicilere ben genel olarak Türkiye'de işte televizyonlardan şuradan buradan gazeteden Türkiye geneline bir şey söylemeye çalışıyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Zorlanıyorum ama bunu anlatmakta. Çünkü çok spesifik, çok nevi şahsına münhasır bir durum var. Türkiye herhangi bir yer değil. Türkiye'nin yaşadığı tecrübe, 200 yıldır yaşadığı tecrübe nedir? Bu tecrübe nasıl bir tecrübedir? Niçin biz böyle bir tecrübe yaşıyoruz? Bunu anlayabilecek, anlamlandırabilecek. Dolayısıyla bu travmaya dönüşen tecrübeyi aşabilecek bir entelijansiyası yok bu ülkenin. Başına ne geldiğini bilebilecek, anlayabilecek, anlamlandırabilecek. O başına gelen şeyin yol açtığı sorunları aşabilecek bir entelijansiyası, bir öncü kuşağı yok. Dünyada tek ülke biziz böyle entelijansız olmayan.
Daha ne yaşadığımızı analiz edemiyoruz.
Tabii ya başımıza ne geldiğini bilmiyoruz. Yani ben o yüzden şunu söylüyorum bakın. Bunun altını özellikle çiziyorum. Tanzimatla birlikte bu ülke yönünü yitirdi.
Evet.
Yani bu tanımlamalar önemli tanımlamalar. Çok özür dilerim.
Yo yo doğru söylüyorsun.
Yani insanların zihninde kristalize olsun.
Bunlar köşe taşları affedersiniz.
Yani Tanzimatla birlikte yönünü yitirdi. Cumhuriyetle birlikte yörüngesini yitirdi. Yönünü ve yörüngesini yitiren bir toplum ruhunu yitirme sürecine girer. Bu kaçınılmazdır. Yani bizim Özal'lı yıllarla ve dolayısıyla AK Partili yıllarla yaşadığımız şey ruhumuzu yitirme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktırması aynı zamanda.
Bu bir ekonomik şey kazandı. İmkanların getirdiği, refahın oluşturduğu.
Oraya geleceğim. Bak çok ilginç bir şey var. Yani bu AK Parti döneminde yani özellikle Tayyip Bey'in şeyi o yüreğe yanan adam olması hasebiyle Türkiye'nin umut olması bunun gerçeğe dönüşmesi gerçekleşti. Yani bütün yani seçim oluyor, mahalli seçimler oluyor Türkiye'de. Adam işte Mogadişu'da Türkiye'ye dua ediyor ya.
Değil mi?
Mogadişu'da Türkiye'ye dua ediyor. Ta Aceh'de Türkiye'ye, Tayyip Erdoğan'a işte Türkiye'ye dolayısıyla Tayyip Erdoğan burada sembol. Yani isimleri bir şekilde niye bu kadar zikrediyorsunuz falan diyen insanlar olabilir. Yapmayın kardeşim yani sen bu ülkede ya, ha bir de şu var yani ülkelerin tarihte çıkardıkları önemli isimler vardır. Tarihi roller üstlenen isimler vardır. Onların hakkını teslim edelim. Yani onları teslim edemezsek zaten o zaman neyi teslim edeceğiz? Neyin hakkını teslim edeceğiz?
Doğru.
Yani Tayyip Erdoğan bizim son yarım asırda çıkardığımız dünya çapında bir lider. Yani eğer bunu göremiyorsak yani o zaman neyi gördüğümüzü söyleyeceğiz. Vicdan merhamet diye bir şey var. Yani ilk defa umut haline geldi. İlk defa medeniyet coğrafyasına açıldı. Anadolu Yarımadası'na ufku hapsolan bir ülke, bir halk, bir toplum neyse bir anda Balkanlar, Kafkaslar ta Yemen'e kadar açıldı. Bakın insanlar ne dediler? Bunu daha önceden paylaşmıştım ama yanlış hatırlamıyorsam Yemen'de karşılaştığımız bir hadise yaşadığımız 4 sene önce tam oturacak bir şey. Yani bu hadise yani Erdoğanlı Türkiye'de yaşandı. Daha öncesinde yaşanmadı.
Yaşanmadı.
O. Nedir o? Şöyle bir şey söylüyor. Biz sanat çarşısında dolaşıyoruz. Adamcağızın birisi böyle yıpranmış bayağı da yaşlı bir adamcağız. Yaşlı Yemenli. Bizi dikizliyor. Acaba Türkiye'den mi geldi bunlar falan diye emin olmak için. Ondan sonra Türkiye'den geldiğimizden emin oldu. Yanımıza yaklaştı ve dedi ki İstanbul düştü, İslam dünyası düştü dedi. İslam dünyasının ayağa kalkabilmesi İstanbul'un ayağa kalkabilmesine bağlı dedi. Ne biçim laf ya?
Ya.
Yani sen bunu bakın 4 sene önce biz bu ülkede biz bu psikolojide değiliz. Ama Yemen'de adam ya, Yemen'de bütün şeylerini bize kilitlemiş durumda. Ha biz İslam dünyasının hali pürmelaline baktığımız zaman, yani mesela Irak'ı işgal etmişler, paçavraya çevirmişler, Pakistan'ı hadım etmişler. İşte Bangladeş bayağı zorlanıyor. Şeye geliyorsun,
Mısır.
Bütün Arap dünyası perişan durumda. Mısır'ı teslim aldılar. Kuzey Afrika'daki Müslüman oluşumlara da nefes aldırmak falan istemiyorlar. Perişan ettiler, gördünüz. Sadece Türkiye'ye bir şey yapamadılar. Yani bütün yapılan Türkiye'ye yönelik yapılan saldırıların hepsi püskürtüldü. Bunu yapan kim? Tayyip Erdoğan.
Amin.
El insaf yani. Bunu biz, yani liderliğiyle bunu yaptı. Ferasetiyle yaptı. İşte hocadan devraldı. Rahmetli hocadan devraldı. O yüreğe yanan, inanmış adam olma hususiyetiyle bunu yaptı. Başka bir adam bunu yapamaz, böyle bir şeyi. Yani inanmamış bir adam dünya çapında bir lider olamaz zaten Türkiye'de. Dünyanın hiçbirinde böyle bir şey yok da. Yani bunun altını özellikle çiziyorum. Fakat problem, yani özellikle haksızlık yapmadığımızı, ön yargılı, saplantılı olmadığımızı özellikle hatırlatmak için. Yani biz haksızlık, insafsızlık yapacak insanlar olamaz zaten de. Yani hakikat neyse onu söyleyeceğiz. Yani son Özallı yıllardan itibaren girdiğimiz şeyle birlikte, AK Parti'nin neoliberal politikalarıyla birlikte girdiğimiz süreçte İslam'ın bir şekilde, İslami ilkelerin bir şekilde
erozyonu.
Erozyona uğradığını görüyoruz. Çok güzel söylediniz. Erozyona uğradığını görüyoruz. Yani ben bunu bizzat Tayyip Bey'e söyledim. Baş başa kaldığımızda ilginç bir şey söyleyeyim. 24 Haziran seçimlerinden hemen önce. Hemen önce dedim ki kazana kazana kaybediyoruz. Ürktü. Kazana kazana kaybediyoruz deyince ürktü. Yani güzel cümle, çok özür dilerim. Nasıl falan açayım dedim. Yani biz İslam'ı kaybediyorsak neyi kazandığımızı iddia edebiliriz ki? Yani ben İslam'ı kaybediyorsam bir şekilde, bu ülkenin genç kuşakları bilmem ne falan İslam'ı kaybediyorsa, biz ilelebet iktidarda olsak kaç yazar? Bir anlamı yok ki. Biz niye iktidar oluyoruz ki? Değil mi?
Ya.
Niye iktidar oluyoruz? Yani burada şöyle bir ara mı düşünüyorsun galiba?
Yok hocam, bir 5 dakikamız var. İsterseniz tamam, toparlayalım, öyle gidelim.
Tamam. Oraya. Şöyle, burada asıl söylemek, gelmek istediğim yer şurası. Yani yerel seçimler sonuçları genel oldu dedim. Şimdi bakın, nedir orada genel olan? Birincisi şu, Türkiye'de yani yaklaşık 30-40 yıldır, hatta Menderes'ten itibaren çok partili siyasi hayata geçtiğimiz zamandan bu yana ortaya çıkan harita şu şekilde. Siyasi sosyoloji açısından, toplumun dengesi açısından %75-25, bu düştü 70-20'ye, 30'a. Yani %70 işte muhafazakar İslami kesimler, %30 seküler laik
kesimler
falan. Bu seçimlerde bu %60-40'a düştü.
Evet.
%60-40'a düştü. Ben bunu daha
hiçbir
önceden
zaman,
yazdım.
Hiçbir zaman hocam ben de bunu çok analiz etmiştim. Yani kendi okumalarımda da Türkiye'de oran hep dediğiniz gibi 75-25 iyi zamanında. Yani evet. Muhafazakar kesimin iyi.
Evet.
Sol tarafın, laik kesim biraz kuvvetlendiği, kendine göre liderler olduğu zaman da bu 70-30'lara gelir.
Tabii.
Ama hiçbir zaman bu 60'a 40'a düşmemişti.
Tabii. Ben bunu özellikle bangır bangır bağırarak söylüyorum. Bazen anlatamıyorum. Çok zorlanıyorum. Biraz üstelik bağırıyorum da yani. Normalde niye bağıracağım ki? Derdi olmayan adam işte.
Bağırmaz.
Doktor onu söyledi. Bu espri olsun. Bak, bu güzel espri. Dedi ki yeter dedi ya. Kafaya takmayacaksın dedi. Kafaya hiçbir şey takmayacaksın dedi. Bana. Ha, doktorların. Dedim ki bana ne diyorsun sen dedim ya. Bana öl diyorsun.
Öl.
Dedi.
Şimdi onu diyecektim.
Ya doktor öl der mi ya? Sen bana öl diyorsun ya. Kafaya takmayacaksın.
İstirahat kabirde dediniz ya.
Yani. Abi öyle.
İnşallah.
Yok yani inşallah, biz dertsiz yani. Olamayız. Dertsiz olamayız yani. Böyle şey olamaz.
Tabii.
Müslümanların derdiyle falan dertlenemeyeceksek o zaman ne anlamı var ki? Ne yazıp çiziyoruz? Derdimiz var. Falan.
Dediğiniz doğru.
Şimdi bakın. Yani bağıra bağıra söylemeye çalıştığım şey şu. Genç kuşak şu an mevcut. Genç kuşak İslam'a adet biçimlerini, bu ülkeye adet biçimlerini yitirmek üzere. Yani şöyle diyelim. 15-25 yaş arası kuşak gitti. Bunu çok net görüyoruz. Yani 15-25 yaş arası kuşak gitti. Bundan sonra gelecek kuşak daha fazla gidecek. Ürkütüyor beni bu.
Hocam işte benim de tespitim doğru. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Bunun en önemli ameli de konformist yaşamın artışı.
İşte geliyorum bak şimdi oradan. Yani onu ben teorik olarak yazdım. Katı laikleşme, yumuşak sekülerleşme diye. Bunu yazdım. İkinci arada oraya geleceğim.
Tamam.
Aradan sonra. Fakat
o zaman isterseniz cümlenizden sonra bir araya gidelim.
Şöyle. Eğer bu duruma müdahale edilemezse, yani genç kuşağın bir medeniyet iddiasına, bir medeniyet bilincine sahip olmasının yolları açılamazsa, 15-25 yaş kuşak olabilir mi? Olabilir. Hala geç kalmış değiliz. Hala, yani geç kaldık diye bir şey yok. Ben bunu kabul etmiyorum zaten.
Bir de bizim insanımız çok çabuk dönüşüyor. Yani öyle bir şeyimiz
hayır,
var
bu
değil mi?
Çünkü nedeni ne biliyor musunuz? Bak bu tam söyleyeceğim şey. Dünyada ruhunu koruyabilen, ruhu olabilen toplum var mı? Çok önemli bir soru. Çok özür dilerim. Bakın. Dünyada ruhu olan, ruhunu koruyabilen toplum var mı? Bir Rus ruhu vardı. Yani Dostoyevskilerin, Puşkinlerin, Tolstoyların, Berdayevlerin, Danilevskilerin. Yani büyük adamlar bunlar. Yani felsefede, sanatta falan, edebiyatta. Büyük Rus ruhu üzerinde kafa yoruyorlardı. Yani bütün Batılıların batılaşma, modernleşmeyle birlikte insanlığı ruhsuzlaştıracaklarını, tam bir ontolojik felaketin işine sürükleyeceklerini söylediler buna. Ve insanlığı kurtaracak Rus ruhudur, Ortodoks ruhudur dedi.
Dediler. Onlara da bir komünizm deli gömleği giydirildi, mahvoldular.
Bitirdiler. Komünizm bitirdi Rus ruhunu. İşte Tarkovski en son bir tane çiçeklenmiş kayaların ortasında, kışın ortasında bir çiçek açtı. Fakat o da hiçbir şeye ulaşamadı tabii, ulaşamıyor. Ama tarihsel olarak önemli bir rolü var. Tarkovski'nin sinemada yaptığı şey çok büyük iş. İkincisi bir Alman ruhu vardı. Yani özellikle
Bismarck'la siyasallaşan.
O zirve noktası.
Zirve noktası.
1780'lerde falan çıktı bu, belirginleşti. Yani Goethe, Schiller, Herder. Weimar Rönesansı. Weimar Rönesansı. Ardından işte Kant'ın özellikle hazırladığı, yani Kant çok
zihinsel algoritma.
Tabii. Ondan sonra Almanların Fransızlara karşı, Fransız devrimine karşı, Fransız aydınlanmasına karşı, aklın kutsanmasına karşı, insanın iç dünyasını, muhayyilesini harekete geçiren bir romantik hareket başlattılar Almanlar. Bu şekilde meydan okuduklarını görüyoruz.
Onu da İkinci Dünya Savaşı ile bitirdiler.
Onu da azmanlaşarak İkinci Dünya Savaşı ile birlikte bir şekilde bitirdiler. Bir şekilde İngilizlerin de orada rolü var. O sürüklenmesinde o felaketin, faşizmin çıkarılmasına falan. Şimdi yani ortaya ne çıktı bakın. Yani o romantik hareket, modernizm hareketi, Hegel çıktı. Nietzsche çıktı. Felsefede Nietzsche çıktı. Sanatta, bütün sanatın türlerinde işte müzik başta olmak üzere. Yani müzikte, edebiyatta, şiirde, ondan sonra resim sanatında, yani bütün plastik sanatlarda falan, tiyatroda büyük adamlar çıktı. Büyük akımlar. Sadece adamlar değil. Yani ekspresyonizm, empresyonizm, postları bunların, post empresyonizm, post ekspresyonizm, konstruktivizm, dadacılık, ondan sonra sürrealizm, ondan sonra varoluşçuluk, işte ta 60'lara 70'lere kadar bu hareketler bir şekilde sürdü. Fransa'ya falan taşınarak. Geliyoruz. İngilizlerin bir ruhu var mıydı? İngilizlerin bir ruhu olmadı hiçbir zaman.
Yok, hiçbir zaman yok.
Hiçbir zaman.
Hocam isterseniz Çinleri, bir araya gidelim.
Dur buraya bitirelim.
Çok Çin'deyiz. Estağfurullah. Çin'in de vardı.
Çin'in de bir ruhu vardı. Tabii. 50 sene önce o da bitti.
Ne tesadüf, onu da Mao ile ve komünizmle bitirdi.
Tamam, onu da Mao ile komünizmle.
Yani 3 tane dengesiz, biri Lenin, biri Mao, biri Hitler. Üçü de bulundukları medeniyetin medeniyet ve ruh iddiasını bitirdi.
O zaman şöyle bir şey okuyalım.
Buyurun.
Orijinal bir şey. Lenin'le ilgili bir cümle okuyacağım.
Buyurun.
Manyak bir cümle. Bu cümleden sonra bir iki cümle kurup ara verelim.
Verelim hocam.
Devrimden sonra bir yardımcısı Lenin'e başardık dedi.
Ekim devrimi.
Evet. Lenin de ne dedi? Hayır dedi. Asıl zorluk şimdi başlıyor dedi. Bugüne kadar bizi hep dava adamları destekledi. Bundan sonra ise güce tapan çıkarcılar dava adamlarının yerini alacaklar ve onlardan daha güçlü ve tehlikeli düşman yok.
Bizi dönüştürecekler dedi.
Evet. Yani ben bunu Bunu şimdi söyleyeceğim şeyi Tayyip Bey'e de söyledim. O tam acayip feci bir şey, çok üzüldü ama yani iyi ki varsınız falan gibi şeyler, özür dilerim. Bu tür şeyleri tespitler yapmak lazım. İnsanlar
doğru
kaçıyor, ürküyor. Yani biz neden ürkeceğiz kardeşim? Yani dost dediğin adam post peşinde koşamaz. Yani ben o yüzden hiçbirinin uçağına binmedim. Hiçbirinin toplantısına gitmedim. Bunu biliyorlar, tamam mı? O yüzden bir şey söylediğim zaman dinliyorlar adamlar, Allah razı olsun. AK Parti'nin en büyük rakibi AKP dedim. AKP. Yani rant, kibir, duyarsızlaşma. Bu kadar. Güzel. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla
çok yaralamış, derinden vurmuşsunuzdur.
Tabii ama yani şey, o da onun üzerine gitti ondan sonra, dikkat ederseniz. Hı-hı. Yani asıl kibir meselesi üzerine, gönül belediyeciliği meselesi, evet, falan biraz oralardan geliyor. Sonuçta siyasi sosyolojisi toplumun değişiyor. Bunu gösterdi bu seçimler. Bizim bu siyasi sosyolojiye müdahale etmemiz lazım. Bu siyasi sosyoloji zihinsel, kültürel sosyolojiyi de dolayısıyla şekillendiriyor sonuçta. Yani dolayısıyla toplum sekülerleştikçe,
tabii,
toplum sekülerleştikçe İslami hassasiyetleri yitiriyor.
Fark kalmamaya başlıyor.
Tabii.
Yani işte ondan sonra tekrar eksajer edeyim. Vay, poşet 1,5 lira oldu. Ben tabii öbür tarafa oy vereyim. Bunu tabii yapayım falan. Yani sen hangi zeminde duruyorsun? Nerede tabii duruyorsun?
İslam'ı yitirdiğim zaman hiçbir şey kazanamam.
Hiçbir şey kalmıyor.
Hiçbir şey kazanamam. Yani dolayısıyla dünyada ruhun olduğu tek yer, hala olduğu tek yer burası. Fakat bizde yaşanan şey, Tanzimat'la birlikte, böyle bitirelim, Tanzimat'la birlikte yönünü yitirdi bu toplum. Cumhuriyet'le birlikte yörüngesini yitirdi. Ve aynı zamanda tam...
O da, ben bir üçüncü pencere açmak istiyorum hocam. Sermayenin halk tabanına yayılması diyelim isterseniz.
Olabilir, bunu konuşalım.
Bunu konuşalım.
Yörüngesini yitirmedi fakat yörüngesi cellalına aşık edilerek inkar edildi.
İnkar edildi. Yörüngeye düşman oldu hatta.
Tabii. Cellalına aşık edildi. Tamam mı? Fakat o yörünge düşmanlık tam bu şekilde bir kavramlaştırma ile bitirebiliriz. Yani katı laikleşme projesi tam o düşmanlığı üretti. Düşmanlık biçimlerini üretti. Yani saçma sapan bir düşmanlık biçimlerini üretti. O da İslami duyarlılıkları diri tuttu. İslami duyarlılıkları diri tuttu. Ama işte 80'lerden itibaren bir şekilde toplum yönünü bulmaya başladı. Yönünü bulmaya başladı. Bir şekilde yörüngesine doğru yürümeye başladı. Fakat
bu sefer de yola yağ döküldü. Biz kendimiz kayıyoruz yani.
Şimdi şöyle oldu. Yönünü buldu. Çok özet söyleyeyim. Yönünü buldu, yörüngesini kaybetti. Yörüngesini buldu, kıblesini kaybetti. Yani dolayısıyla yani ikinci bölümde aslında bu şey üzerine gitmek istiyordum. Yörüngesini buldu, kıblesini kaybetti derken kıble ne oldu? Kıble masa oldu. Kıble kasa oldu. Kıble Nisa oldu.
Ya. Şöyle formül edelim. O zaman parayla imtihan oldu, kaybedildi veya kaybediliyor.
Evet.
Makam ile imtihan,
evet,
kaybediliyor. Karşı cinsle diyelim, fark etmez. İmtihan oldu ve kaybedildi.
Tabii. Masa, kasa, Nisa.
Nisa. Hocam, programımızın ikinci bölümünde isterseniz şöyle bir toparlayalım. İlk bölümde öncelikle yerel seçimleri tartışırken beka problemini benim algıladığım, siz şöyle okudunuz. Evet, doğru, bir beka problemimiz var ama bu arzi olarak algılandığı gibi dış ülkelerin bize şöyle yapacağı, böyle yapacağı. Tamam, o bu coğrafyada her zaman mevzu var, bahistir. Amenna. Ama bundan daha ağır bir beka problemi, belki de buna teşne olan bir beka problemi, bizim kendi toplumsal değer olarak İslam ile olan ilişkimizin ne hale geldiği.
Tabii.
Toplumsal motivasyonumuzun bu anlamda nerelerde oldu?
Tabii, eğitim, yani bir eğitim sistemimiz yok. Bir eğitim kültür sistemimiz, rejimimiz yok. Bir medya rejimimiz yok. Yani medyayla, kültür dünyasıyla, kültür, sanat vesaire, sinema, müzik, her şeyle bizi mahvediyorlar. Ya ben bu ülkede iktidarım. Ben bu ülkede iktidarım. Bu, yani bu ülkenin, toplumun zihin kalıplarını, davranış biçimlerini şekillendiren şey, beni de şekillendiren şey, çocuklarımı şekillendiren şey.
Doğru.
Yani bir şekilde mevcut medyatik iktidar, kültürel iktidar.
Tabii.
Mesela ama yani kültürde iktidar değilseniz, bakın içinde yaşadığımız çağ, kültür çağı. Yani ekonomi kültürü, siyaset kültürü, din kültürü, bilmem ne falan, böyle gidiyor yani. Kültür içinde yaşadığımız çağ, özellikle kültür çağı. Ve bu mesela tipik örneği nedir? Tipik örneği işte Hollywood. Yani Hollywood üzerinden üretilen bir kültür var. Sadece film kültüründen bahsetmiyorum. Müzik kültüründen bahsediyorum. Popüler kültürden bahsediyorum. Yani Hollywood'da, Los Angeles'ta üretilen bir kültür var. Popüler kültür anında dünyaya iletiliyor. Bütün şey, genç kuşakların yani bilişim kültürü var. Bilişim.
Anında. Silikon Vadisi. Daha hızlı ilerliyor.
Tabii. Ve geliyor senin Van'da Mavi Balina diye yaptıkları oyun.
Adam öldürüyor.
Van'da çocuk.
Çocuk öldü.
Yani altı tane çocuk intihar etmeye niyetleniyor, kalkışıyor falan filan. İşte birisi akıllık yapıyor, çocuklardan birisi. İşte beşi kurtuluyor. Birisi gidiyor daha intihar ediyor ya. Van.
Ya bu çok daha tehlikeli televizyondan dediğiniz
gibi. Çok tehlikeli bu. Yani dolayısıyla bizim bu... Ha bunların önünde kim durabilir? Yani bu yani benim söylemek istediğim şey bu. İnsan, insanlık, dünya İslam'a gebe.
Evet. Yani Türkiye özelinde değil, bütün dünyadaki bu tehlikenin karşısında durabilecek tek...
Sadece İslam.
İslam.
Biz İslam'ımızı yitirmezsek, Müslümanlığımızı yitirmezsek...
Her zaman alternatifiz.
Kesinlikle. Bizim önümüzde kimse duramaz. Duramayacaklar. Yani bunun işaretlerini Allah-u Teala nasıl gösteriyor bize ya?
Ya.
Bakın nasıl gösteriyor. Yani bu cümleleri kurmak o kadar kolay değil. Yani sonuçta biz Müslüman insanlarız, yüreği yenen insanlarız. Yani adam işte 50 tane masum Müslümanı Yeni Zelanda'da öldürüyor. Adam şarjörüne bu işin nasıl olacağını, kimin ne yapacağını nakşediyor ya. Yani işte Türkler diyor, Türkiye diyor.
Oradan adam Türk diye öldürüyor bir de.
Tabii Türk
diye
öldürüyor.
Türk'ü öldürüyorum diyor değil mi?
Tabii. Hayır yani burada şöyle dünyada bakın. Dünyada bir şey söyledim. Dünyada ruhunu yitirmeyen tek toplum biziz. İnkar ettik. Ruhumuzu inkar ettik. Ruhumuzun kaynaklarını inkar ettik. Yani ruhumuzun kaynaklarını biz eğitime yansıtamadık. Şehirlerimize yansıtamadık.
Yansıtamadık.
Kültüre yansıtamadık. Dolayısıyla hayatımıza yansıtamadık. Dolayısıyla aile çöküyor. Filan. Yani ailenin dünyada en güçlü olduğu yer burası. Bakın John Berger diye bir adam var. Bu adam Marksist bir adam. Görme biçimleri başlıklı bir kitap var. Yani özellikle görme biçimleri üzerine işte resim sanatı başka şeyler falan üzerine kafa yoran birisi. Hatta
görsel imgelem diye bir eserim var yoksa
görme biçimleri.
Görme biçimleri.
Filan 15-20 tane böyle kitapları var. Hatta bir motosiklet dergisi. Bak bu çok enteresan bilgi.
İlginç.
Bir motosiklet dergisi bunu kapak yaptı. Motosiklet dergisi. John Berger. Yani şey olacak bir şey değil. Yani şöyle düşünebilirsin. John Berger kim? İşte İngiltere'nin İsmet Özel'i. Tam yani tam tipik örtüşte. Ondan sonra.
İngiliz motosiklet dergisi değil mi? İngilizler meraklı bir motosiklet dergisi.
Yani bütün dünyada da satılıyor. Motosiklet dergisine kapak oldu adam. Ne yapmış biliyor musun? Adam şunu yapmış. Yani hız, haz, çağ ya. Yani dolayısıyla makineler var. Yani otomobil var. Ondan sonra daha hızlı giden araçlar var. Tek başına sürülen araçlar var. Tekerlekler üzerinde belli oranda bir hızla hayatı nasıl seyredebilirim? Motosikletle dolaşmış şehri onu yazmış adam. Manyak bu adamlar ya.
Motosikletle şehir geziyor.
Şehir geziyor ve görme biçimleri. Ne? Yani motosikletle hayatı nasıl görürüm? Bak yani motosiklet üzerinden nasıl görüyorum ben?
Aslında şöyle çok ilginç hocam.
Bu
mesela
çok büyük bir felsefe.
Karayolunda bile sizin otobanla paralı yani geniş bir otobanla gidince gördüğünüz ile klasik eski şehirler arası yollarda gidince gördüğünüz bir ölçek ufaltıyorum. Köy içi yollarla gidince gördüğünüz çok fark eder.
Kesinlikle. Ve bu adam o yüzden Paris'te bir köye gitti. Köyde yaşadı. Uzunca bir süre köyde yaşadı. Şöyle bir cümle kurdu. Köylülüğe övgü diye bir yazı yazdı. Ben o zamanlar bunları aktarmıştım 1990'ların ortaları. Köylülüğe övgü. Tamam mı? Yani diyor ki köyde
basit hayat var.
Şöyle basit ama fonksiyonel daha ve kozmik, doğal. Kozmik.
Kozmik tabii. Toprakla yani, ilişkili.
Toprakla ilişkili, dağla ilişkili, tabiatla ilişkili falan.
Habitatla ilişkili, hayvanlarla ilişkili.
Falan. Bu adamlar görüyor. Bu adam Türkiye'ye geldi 1978.
Ha.
Türkiye'ye geldi. Bizim gecekonduları gördü. Gecekondu ya. Yani hiç olacak iş değil. Ne dedi biliyor musunuz? Şöyle bir yazı yazdı. Tabii bizim Marksistler falan kafayı yediler yani hiç. Yani bu da Marksist, sen de Marksistsin abi. Bak adam dışarıdan nasıl görüyor? Ne dedi biliyor musun? Türk evi cennet dedi abi.
Bir de demek ki bu adam caz bir 100 sene önce geleydi. Müslüman olur kalırdı burada.
Tabii. Yani bak bu bizim sömürgeleştirilemeyişimiz. Tecavüze uğramamızı engelledi. Sömürgecilik tam anlamıyla tecavüzdür. Çok özür dileyerek söylüyorum. Tecavüze uğramış insanın gözünden ışık yansımaz. Yani dünyada sömürgeleştirilemeyen tek ülke biziz. O yüzden kodlarını koruyan, kültürel kodlarını koruyan, bir şekilde ruhunu koruyan, inkar edilme, celladına aşık edilme yöntemleriyle bütün girişimlerine rağmen içeriden Jacoben, tepeden mühendislik projeleriyle, yöntemleriyle gerçekleştirilmesine rağmen pozitivizm, ilkel bir pozitivizm biçimi. Üstelik Batı'da çoktan terk edilmiş bir pozitivizm biçimi.
Biz yeni eğitimde ulaştığımız için kutsuyoruz bunu.
Tabii.
Yeni ulaştık.
Bir de boşluk var.
Boşluk var. Hocam
yani o boşluk, boşluğu yani tabiat boşluk kabul etmez deriz ya.
Doğru.
Aynen öyle. Yani dolayısıyla toplumlarda da herhangi bir şekilde mesela eğitimde boşluk olmaz. Kültürde boşluk olmaz. Yani ister istemez o boşluk dolar.
Şunu mu kaçırıyoruz hocam acaba? Sizin güzel bir tespitleriniz oldu geçtiğimiz günlerdeki programlarımızda. Mekke ve Medine dönemini farklı bir analizde bulundunuz. Dediniz ki bir tanesi akaid zihni fikri inşa dönemi. Evet. Yani buna akaid diyelim veya itikat tabii diyelim, amentü diyelim.
Sabiteler.
Sabitelerin inşa dönemi. Fakat bu kainattaki sünnetullah gereği sabitelerin bir anlamı var. Yani affedersiniz bir fonksiyonel değeri var aslında. O sabitelerde değerlere ve formlara dönüşüp bir yere akmalı.
Evet.
O akılan şey de nedir? İşte buna ilahi kelimetullah deyin. Buna rızayı bari deyin. Buna insanlara emri bil nauruf en nehyanil münker bir yere akmalı. Medine dönemi de bunu yaptı.
Evet.
Şimdi bize baktığımız zaman da işte 2000 yıllık bilinen Türk tarihine baktığımız zaman da bu döngünün doğru kurulduğu dönem yıldızlaştığımız dönem oluyor.
Eyvallah.
Yani Selçuklu dönemi, Osmanlı'nın ilk 3 asrı falan. Evet. Bunun dışındaki dönemlerde yani sizin adeta geminin kazanına yakıtı doldurup da yakıp yakıp yakıp ben şu anda biraz Türkiye'nin son 30-40 yıldaki sermaye zenginliğini buna benzetiyorum. Hocam geminin kazanını dolduruyoruz, yakıyoruz, yakıyoruz, yakıyoruz da makinalara yol vermiyoruz bir türlü.
Eyvallah.
Dolayısıyla acayip tipler türemeye başladı aramızda. Yani tamamen kendi konformizmini yaşayan, Müslüman tırnak içerisinde kimliği altında, tamamen kendi konformizmini yaşayan, kapısının ötesiyle ilgilenmeyen, dışarı yani bizde oluşan bu enerjinin sanki bir an önce o beklenen ümmet çaresiyle bir yerler akması lazım gibi geliyor bana.
Evet. Şimdi bak çok ilginç bir yere geldi. Şöyle bir toparlayalım. Dünyanın bir ruha ihtiyacı var. Yani Osmanlı yaşarken dünyanın ruhuydu.
Hı hı.
Osmanlı çökertildi. Dünyadan ruh çekildi gitti. Yani bunu Birinci Dünya Savaşı, ardından İkinci Dünya Savaşı. Felaket üstüne felaket. Dünya çok büyük felaket yaşadı. Bir şekilde soğuk savaşta bunu örtbas etmeye çalıştı. Nefes almaya çalıştı. Refah toplumu. Özellikle Batı toplumlarında tabii.
Tabii.
Yani dünyada değil. Umurlarında değil dünya.
Soğuk savaş nefes aldırdı.
Tabii. Nefes aldırdı. Yani bir şekilde zaman kazandırdı ama yara büyüdü. Yara büyüdü. Şöyle. Modernliğin Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşı. Modernliğin akıl üzerinden kurulan dünyanın, modern dünyanın İnsanlığı nasıl bir felakete götüreceğini Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşı üzerinden tecrübe ettiler, bizzat yaşadılar. Dolayısıyla postmodernlik dediğimiz bir yolculuğa çıktılar. Postmodernlik bir çıkış yolu değil. Yani yaşanan tıkanmanın adı, adlandırılması, çöküşün
yani
adı,
bir problemi adlandırılması. Görmenin, tabii, teşhis etmenin adı aslında,
tabii,
çözüm değil.
Ya çünkü kendini zaten moderne göre tanımlıyor. Postmodern. Modern
zemin
sonrası.
Sakat zaten diyorsunuz.
Ay modern üzerine, sonrası.
Modern sonrası.
Yeni bir şey değil yani. Yeni bir yer, yön, yolculuk.
Daha kronolojik bir ifade sanki veya süreçsel bir ifade.
Süreçsel. Tam yani dolayısıyla modernin bir başka aşaması. Ama büyük adamlar büyük işte. Yani Nietzsche o yalnızlığı göze alarak. Yani hiç kimse dinlemedi Nietzsche'yi.
Değil mi?
Bak hiç kimse dinlemedi. Dedi ki aynen bakın kurduğu cümle şu. 19. yüzyılın sonu bu. Avrupalılar bütün bilimlerde zirve yapmışlar. Devrimleri tamamlamışlar.
Siyasi zirve.
Entelektüel devrimleri, siyasi devrimleri, iktisadi devrimleri tamamlamışlar. Pozitivizmin zirvesi, emperyalizmin zirvesi. Dolayısıyla ne olacak? Zırvalayacaklar.
Zeval kaçınmaz başlayacak. Kemal de zeval başlayacak.
Tabii yani. Kesinlikle. Ama bu sadece o değil. Bu başka bir şey bu. Sadece Kemal de zeval meselesi değil. O daha tabii bir şey.
Tabii. Daha sünnetullah.
Tabii daha sünnetin. Burada enteresan bir şey var. Yani burada üzerinde özellikle ayrıştırıyorum. Onun altını özellikle çizmek istedim. Buradaki felaketi adamcağız gördü. Dedi ki siz bize bir şekilde yeryüzü cenneti kuracağınızı vaat ettiniz. Modernlikle birlikte tabiata hakim olacağız. Dünyada cennet kuracağız. Dünyayı cennete çevireceğiz. Her şeyi sil baştan yeniden inşa edeceğiz. Her şeyi biz yapacağız. Biz, ben, insan. İnsan tanrılaşacak dediniz. Ne oldu? Yani hümanizmle başlayan yolculuk post-hümanizmle sonuçlandı. Trans-hümanizmle sonuçlandı.
Şeyin intiharı yani da insanın, bu minvalde değil mi hocam? Stefan Zweig'in intiharı da bu minvalde değil mi?
Tabii hepsi. Yani
adam
o dönemde
görüyor
çok
Almanya'nın, Avrupa'nın nereye
gittiğini. Nietzsche de intihar etmeye istiyor. İntihar etmek istiyor ama etmiyor. Çıldırıyor ama yani. 11 sene deli hayatı yaşıyor. 11 sene çıldırıyor. Yani bu özellikle önemli. Diyor ki bakın Avrupa uygarlığı ölüler evini andırıyor diyor. Bizimkiler gidiyor cennet görüyor. Yani Namık Kemal'ler ya İslamcı adamlar bunlar.
Tabii canım.
Yani Namık Kemal herhangi biri değil. Göremiyor abi.
Gittim garbı gördüm her taraf karşı neler demiyor.
Tabii Ziya Paşalar falan Paşa. Göremiyorlar. Olup da şeyleri göremiyorlar. Neden? Üstünlük psikolojisini yitirdiler. Aşağılık kompleksine sürüklendiler.
Niye? Çünkü epistemolojik üstünlüğe tapmaya başladılar.
Tabii.
Yani tapma ifadesi ağır gelir belki Ziya Paşa'ya falan ama yani kendileri evet. için kriteryum tabii. maddi üstünlük haline gelmeye başladı. Tabii. Manevi üstünlüğü reddettiler.
Tabii. İşte aşağılık kompleksi mahvediyor. Toplumu mahvediyor. Bir medeniyetin çocuklarını mahvediyor. Dolayısıyla seninki cennet diye tasvir ediyor. Avrupa'yı, Londra'yı, işte Paris'i falan filan. Ama çatır çatır cehenneme yaşıyor adamlar. Cehennemde bir mevsim diyor Rimbaud. Kendileri anlatıyor bunu. İşte Engels anlatıyor Londra'ya. Yani nasıl cehennemi yaşadıklarını anlatıyor Engels. Yani bizim Namık Kemal'in Londra tasvirleri insanı çıldırtıyor.
Bir Namık Kemal'e bakın bir Engels'e bakın değil mi?
Tabii göremiyorlar. Yani Avrupa bakın Nietzsche onu söylüyor. Diyor ki Avrupa uygarlığı ölüler evine andırıyor. Virüs bütün vücudu kaplamak üzere. Çöl büyüyor. Çöl büyüyor diye haykırıyor adam. Ve eğer böyle giderse diyor önümüzdeki 200 yıl içinde insanlığı çok büyük bir yok oluş felaketi bekliyor diyor.
Ruh kaybedildi çünkü.
Tabii adam görüyor bunu. Bilmiyorum. Ama dinliyorlar mı şey? Hayır.
Bilmiyorum. Çünkü herkes
yani o tam çok özür dilerim.
Estağfurullah.
Yani tırnak içinde bir mümince teslimiyet var Nietzsche'de. Yılmıyor abi. Hakikat uğruna.
Yılmıyor değil mi?
Yılmıyor. Dolayısıyla derdi hakikat adamı.
Tek başına kalsa da.
Tabii.
Demek ki nasıl bir tecelliye.
Bunu Kant yapabilecek durumdaydı. Yani aynı zekaya, dehaya Kant sahipti. Yani Nietzsche'yi de etkilenen adam Kant'tır. Fakat Kant yapmadı.
Ama şu da var hocam. Tabii Kant belki bu kadar net semptomları görememiş olabilir yaşadığı devir itibariyle.
Şöyle değil. Kant kendisini Eflatun'dan sonraki en büyük filozof olarak düşünüyor. Yani tek rakibinin Eflatun olduğunu ve Eflatun'u aşması gerektiğini düşünüyor. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla beslendiği adam, sürekli cebelleştiği adam, Eflatun sistemini olunca, kendisi üzerinden kurduğu adam Eflatun. Yani Eflatun Batı düşüncesinin en büyük adamı.
En büyük adamı.
Tabii en büyük adamı. Zaten Alfred North Whitehead diye bir adam var. 20. yüzyılın en büyük düşünürlerinden birisi. Harcanmış düşünürlerinden birisi. Bunun bir kitabını ben Türkçe çevirmiştim. Düşüncelerin serüvenleri diye. Güzel bir kitap. Adamcağız şey diyor. Eflatun 2500 yıllık Batı düşüncesini 2400 yıllık Batı düşüncesini düşünmüş bir dipnottur diyor.
Hem de önceden.
Eflatun'dan sonra yazılan her şey özür dilerim.
Tamam.
Eflatun'dan sonra yazılan her şey Eflatun'a düşünülmüş bir dipnottur diyor.
Dipnottan ibaret.
2400 yıldır. Eflatun'dan sonra yazılan felsefe adına, düşünce adına her şey Eflatun'a düşünülmüş bir dipnottur diyor.
Bunu şöyle isterseniz bir yere bağlayalım. Geçen haftayla. İşte Gazali Hazretleri gibi zeka da çıkıyor. Bunu okuyor fakat oraya takılmıyor. Çünkü çok daha sağlam bir sabitesi var.
Süpersin.
Değil mi hocam?
Aynen. Yani dolayısıyla...
Ama mesela Farabi, İbn Sina orayı aşamıyor.
Tabii. Yani bir katarakt ameliyatı geçirmeleri lazım.
Geçirmeleri lazım. Ha. Gazali Hazretleri de Allah alem işte Ebu Ali Farmadi Hazretleri'nin elinde geçiriyor.
Ya bak bu, biz bunu söyledik değil mi? Bak biz Müslümanlar olarak bunları söyledik. İnsanlar şöyle düşünecekler. Vay, yani işte gene saplantıları girdi devreye. Ön yargılar falan girdi devreye. Değil abi. Bunu herkes görüyor. Bunu biz göremiyoruz.
Hocam bunları düşünmeyeceksek
2017'de. Hayır bak başka bir şey söylüyorum. Aşağılık kompleks olduğu için bizde. 2017. Yıl 2017. Yer İngiltere. Adam yazmış kitabı. Nigel Tufts. Batı felsefesinin tarihi. Kitap o. Normalde Batı felsefesi tarihinde, tarihi kitaplarında İslam felsefesinden asla bahsedilmez. Sıfır. Tamam. Bu adam ne yapmış biliyor musun? 270-280 sayfalık bir kitap. 60-65 sayfa İslam felsefesine ayırmış. İslam felsefesine ayırdığı bölümün yarısından fazlasını Gazali'ye ayırmış.
Yarısından fazlası.
Gazali'ye ayırmış ve kurduğu cümleler ne? 2017. Kefere-i Fecere bunu söylüyor. Bunu görüyor. Diyor ki ben bunu söylüyordum. Ben öteden beri şöyle bir şey söylüyordum. Kant'ın damarlarında Gazali dolaşıyor diye. Adam Kant'ın düşüncesi üzerinde Kant'ın Gazali'nin etkisini o kadar güzel anlatmış ki yani insan ufku zihni falan acayip bir şekilde açılıyor. Yetmemiş. Ne diyor biliyor musun? Yani bu postmodern düşüncenin zirveleri Derrida, Deleuze bunların düşünceleri üzerinde Gazali'nin etkisinin izlerini sürüyor adam, iyi mi?
Bu düşünür üzerinde. Daha
ya olacak iş değil ya bu. Yani seninki de geliyor. Vay Gazali bizi bitirdi diyor. Tezgah çeviriyorlar adamlara.
Tabii tabii tabii.
Çok büyük bir adam Gazali ya.
Tabii. Yani hocam biraz süremiz azaldı. Önümüzdeki hafta buradan devam edeceğiz. Şimdi bu da çok yapısal bir problemimiz aslında bizim. Tekrar aynı yere gelirsek işte ruh kavramı. Yani bizim ruhumuz var onu kaybettik derken o ruh aslında bizden müthiş bir aksiyon bekliyor.
Ruhu kaybetmedik. Ben özellikle söylüyorum. Yani Almanlar Alman ruhunu kaybettiler. Ruslar Rus ruhunu kaybettiler. Çinliler Çin ruhunu kaybettiler. Osmanlı'nın bir ruhu vardı bir şekilde. O bir şekilde tevarüs etti bize. Devam ediyor. Fakat inkar etmeye çalıştık biz. Bu ruhu yok saymaya çalıştık. Fakat bu ruh yok edilmedi, edilemedi. Bu ruh bütün işte Aceh'e kadar, Yemen'e kadar varlığını hissettirdi.
Közleri duruyor hala.
Tabii yani. Duruyor. Bu millet, bu toplum küllerinden doğacak. Ve bunu hissettirdi. Yani bunu her bakımdan hissettirdi. Fakat bu seçimlerin yani burası önemli yani. Asıl buyurun, sormak istediğim şey bu. Yani şöyle bir mücadele oldu. Bakın bu seçimlerin iyi analizi, zihin arkeolojisini iyi yapmak lazım. Anlam haritalar açısından ne anlam ifade ediyor? Bizi nereye götürecek bu? Bunu yani Türkiye nereye sürükleniyor? Nereye gidiyor veya neyse. Bunu iyi okumamız lazım. Şimdi ben onu söylüyorum. Başından beri yani burada da söyledik. Özellikle hatırlatıyorum. Bakın 200 yıldır bu ülke elimizden alındı.
Doğru.
Tamam mı? Dolayısıyla Abdülaziz'in bilekleri kesildi. Abdülhamit tahttan indirildi. Menderes idam edildi. Özal katledildi. Erbakan yaşarken Adem'e mahkum edildi. Tayyip Erdoğan'a nefes aldırmak istiyorlar. Nefes aldırmak istemiyorlar.
Aldırmak istiyorlar.
Ne oldu? Menderes de siyasi olarak. Ondan sonra Necip Fazıl'la entelektüel olarak, kültürel olarak, sanatta falan bir yarma harekatı gerçekleştirildi. Tamam mı? Dolayısıyla toplum yönünü buldu. Özal dönemine gelene kadar yönünü buldu. Yörüngesine ulaşmaya doğru çalıştı. Ondan sonra o liberalleşme, ekonomideki liberalleşme politikaları ekonomide, siyasette liberalleşmeye evrilecekken Özal öldürüldü. Yani o zaman toplumun dinamiklerinin önü açılacaktı.
Doğru. Siyasi kültürel bir dönüşüm başlayacaktı.
Tabii,
belki.
Bir son konuşma yapmıştı Özal bir yerde. Çok önemli bir konuşma yapmıştı. O gelecekte yapacaklarına ilişkin. Tabii adamı öldürdüler. Yani o konuşmadan sonra yaşatmazlar. Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla fakat problem ne? Problem şu. Yani Türkiye'yi öyle bir kıskaca kıstırdılar ki katı laikleşme biçimi bir şekilde bu toplumun yönünü ve yörüngesini bulmaya kışkırttı bu topluma.
Tabii. Tahrik etti.
Tabii.
Tahrik etti.
Neyi yitirdiğini hatırladı. Yani oradan işte Necip Fazıl çıktı. Sezai Karakoç
tabii,
çıktı.
Tabii.
Cemil Meriç çıktı. Bakın yani seküler entelijansiya. Bir Cemil Meriç, bir Necip Fazıl, bir Sezai Karakoç, bir Nurettin Topçu, bir İsmet Özel çıkaramadı. Çıkaramaz.
Çıkaramaz.
Köksüz,
biraz
ruhsuz.
Biraz şeyler çıkarttı hocam. Yani sosyalist, komünist entelijansiyayı çıkarttı. Zaten biraz ahlaklı çıkanlar da savruldu. Diğer taraflara reddedildi. İdris Küçük Ömer.
Aforoz edildi.
Tabii tabii aforoz edildi. Tabii. Kemal Tahirler, İdris tabii. Küçük Ömerler aforoz edildiler.
Tabii. Yani düşün. Yani aslında başka türlü yazmak lazım. Yani onlar aslında bu toplumun ruh köklerine sahip çıkan insanlar.
Tabii.
Bitti.
Yani aynı kökten gelip
tabii.
Çözümü yani, sağda değil solda bulan veya...
Şöyle... Yani o sağ sol hikayesi siyaset yok, üzerinden değil.
Siyaset değil.
Medeniyet üzerinden baktığın zaman tabii. Medeniyet fikri üzerinden yani aynı şeyi söylüyorlar aslında.
Aynı şeyi söylüyorlar. Hocam.
Farklı şekillerde söylüyorlar. Yani dolayısıyla şöyle bitireyim.
Buyurun.
Çok özür dilerim. Yani bu katı laikleşme süreci toplumun neyi yitirdiğini hatırlamasına yolaştı. Yönünü bulmasına yönlendirmesine.
İçeride canlanmaya sebebiyet.
Ama o yani bir şekilde Türkiye'nin ayağa kalkması lazım. Büyük paradoks bu. Türkiye'nin toparlanması lazım. Türkiye'nin bir şekilde büyümesi lazım her şeye rağmen. Sonuçta Özal'la AK Parti döneminde bu büyüme, ekonomide büyüme...
Öne açıldı.
Öne açıldı. Fakat bunun tabii bedeli olacaktı. Bir faturası olacaktı. Önlem alınmadı.
Alınmadı.
Alınmadı. Anlamadı yani. Yani Özal'a izin vermediler. Dolayısıyla Tayyip Bey'in de henüz bir şekilde... Bu konuda bu toplumun yani medyada, eğitimde, kültürde bu toplumun önünü açacak devrimi yapacak nefesi olmadığını görüyorum ben. Tamam
ben
mı?
Ben de öyle görüyorum.
Tamam mı? Yani dolayısıyla onu yapması lazım. Yani onu yapamazsa olmaz. Onu yapamazsa yok oluruz yani. Onu yapamazsa yok oluruz.
Ama hocam aynı
yumuşak,
şey...
Yumuşak sekülerleşme biçimi diyorum ben buna. Yani bizi mahveden şey bir şekilde yönünü yitirmiş, Tanzimat'la yönünü yitirmiş... Cumhuriyet'te yörüngesini yitirmiş bir toplumun yumuşak sekülerleşmeyle birlikte yönünü, ruhunu yitirme tehlikesiyle karşı karşıya geldiğini
bırakıldığını görüyoruz.
Unutmayalım.
Son bir şey söyleyebilir miyim hocam müsaadenizle? Tayyip Bey örneğinden acaba bir kişiden çok fazla şey mi bekliyoruz? Çünkü bunu şöyle ben hep yorumluyorum. Şimdi Osmanlı'nın ilk üç asına bakalım hocam. Osman Gazi'den ne beklerdik? Ertuğrul Gazi'den ne beklerdik? Yani kalkıp da Osman Gazi'den sahne semanı kurmasını beklemek bana biraz acıllık gibi geliyor.
Osman Gazi değil de mesela Orhan Gazi.
Orhan Gazi hafif hafif başladı zaten.
Tabii.
Birinci Murat başladı zaten.
Tabii,
yani biz şu anda çok böyle klasik işte Diriliş Ertuğrul falan algoritmaları kurmak istemiyorum ama... Yani şu anda toplumun yaşadığı Tayyip Bey'le... Tayyip Bey tam bir yalın kılıç aksiyon adamı.
Eyvallah.
Allah razı olsun bütün hizmetlerinden ama... Yani bu kadar kültürel gelişimi önümüze bu kadar imkanla herkesin... İşi gücünü bırakıp çoluğunu çocuğunu varsa yoksa tüccar, varsa yoksa müteahhit, varsa yoksa her işten anlar adam haline getirdiği bir dönemde.
Evet.
Tayyip Bey'den ne bekliyoruz?
Şimdi biz? Şöyle güzel bu. Yani hem haksızlık etmemiş olalım hem de imkan nerede onu görelim. Şimdi Tayyip Bey derken bir kadrodan bahsediyoruz.
Kadrodan tabii.
Bir kadrodan bahsediyoruz.
Kadronun bugünkü halini analiz
edelim. Tabii kendimizden bahsediyoruz.
Aynen öyle.
Biziz yani sonuçta bu toplum. Toplumun İslami duyarlılıklı kesimleri yani sonuçta. Şimdi mesele şu. Dünya çok hızlı değişiyor. Çok hızlı değişiyor. Her şey hızlı akıyor. Tarihte daha önceki dönemlerde yaşanmayan bir süreç yaşanıyor. Bakın bu çok önemli bir şey söylüyorum. Çok özür dilerim ya.
Hocam İnsanlar çok kritik içinde... yerlere girdik ama çok da süremiz de azaldı.
Şöyle bir cümle.
Bir cümleyle bağlayalım.
Tabii. Yani dünyada yaşanan değişim, yani özellikle postmodernlikle birlikte yaşanan değişim, hakikat fikrinin yitirilmesi, tanrı fikrinin yitirilmesi, izafileşmenin mutlaklaştırılması, Amerika'da üretilen postmodern kültürün anında küreselleşmesi, küre ölçeğine yayılması da aynı zamanda bizim İslam'la ilişkimizin sakatlanmasına yol açan başka bir küresel faktör. Bunu unutmayalım. Yani sadece Tayyip Bey'in yapamadıkları, bu ülkede yapılamayanlar falan değil.
Değil.
Ama sadece dış güçler, dış faktörler falan, aktörler falan da değil. Ama bu dalga çok güçlü bir dalga kasıp kavuruyor her şeyi.
Doğru.
Yani bütün dünyanın kültürlerini dümdüz ediyor.
Yani bir kasırga var.
Tabii.
Siz orada gül yetiştirmeye çalışıyorsunuz.
Ama o kasırganın karşısında o kasırgayı tersine çevirebilecek, dalga kıran vazifesi görecek. Dolayısıyla dalga kuran işine sonabilecek biziz.
Peki hocam çok teşekkür ederim. O zaman her zaman ümit varız.
Kesinlikle.
İznillah madem müminiz ve ümitkarız inşallah da Allah nurunu tamamlayacak
i̇nşallah.
Deyip kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri bu haftaki medeniyet yolculuğu programımıza son verirken hepinize Allah'a emanet ederiz efendim.